Ayrım 39.
Ama bizim aramızdaki ilişki böyle değildi. Bu bakımdan da ayrılık benim için özgürlük demekti. Böylece onun mutluluğuna engel olmamaya karar verirken ben kendi çıkarımı düşünmüş oluyordum. Aldığım tavırda soylu diye nitelenebilecek bir şeyler yok değildi. Ancak asıl etken kişiliğimin benim için en iyi olana doğru kendiliğinden yönelmesiydi. Bu bakımdan da ikirciklenmeden, gereksiz bir takım telaşlara kapılarak bir o yana bir bu yana gidip gelmeden, başkaları için bir takım tatsızlıklar yaratmadan, yapmam gereken şeye yani görevime ihanet etmeden doğru olanı yapabildim. Eğer yapmamız gereken şeyi bize dikte eden güç doğal bir gönül aşkı ise bu görevi yerine getirmek hiç zor olmuyor. Riyazan'a gitmemden bir süre sonra yanında olmamın kendisine huzursuz etmeyeceğini bildirerek dönmemi istedi. Ancak döndükten sonra yine de varlığımın kendisini tedirgin ettiğini gördüm. Anlayabildiğim kadarıyla bunun iki nedeni vardı. Birincisi kendi düşüncesine göre böylesine gönül borçlusu olduğu bir insanı sürekli olarak yanında, yakınında görmek ona zor geliyordu. Oysa kendini bana gönül borçlusu duymakta yanılıyordu. Çünkü ben onu değil daha çok kendimi düşünerek hareket ediyordum. Ama işte onun bu konudaki düşüncesi farklıydı ve bana karşı korkunç bir borçluluk duygusuyla doluydu. Bu ağır bir duygudur. Evet, hoş bir yanı yok değildir ama insan bu hoş yanı ancak bu duygunun aşırı olmaması durumunda duyumsayabilir. İkinci nedense bu da yine nazik bir konu ama ben bunu da açıklamak zorundayım. İçinde yaşadığımız topluma egemen olan değer yargıları açısından durumunu tatsız bulmasıydı. Kocasına karşı farklı bir konuma geçebilme hakkını toplumun onaylamayacağını bilmesi kendisini rahatsız ediyordu. Kısacası benim varlığımdan tedirgin olduğu apaçık ortadaydı. Bu keşfimin bana işin başlangıcından beri duyduğum bütün acılardan daha büyük bir acı verdiğini gizleyecek değilim. Ona karşı hala çok büyük bir yakınlık duyuyordum. Ona yakın bir insan olarak kalma arzusu bastırılmaz bir arzuydu içimde ve bunun böyle olacağını umuyordum. Ama bunun böyle olmaması gerektiğini anlayınca çok çok büyük bir acıyla burkuldu yüreğim. Burada artık kişisel çıkarlar gibi bir avunç da söz konusu olamazdı. Dolayısıyla şunu açıklıkla söyleyebilirim. Aldığım bu son kararda beni etkileyen tek şey ona duyduğum büyük yakınlık, onun daha mutlu bir yaşam sürmesi arzusuydu. En ufak bir bencillik söz konusu değildi bu kararda. Buna karşılık onunla ilişkimizin en iyi olduğu zamanlarda bile bu kararın bana verdiği mutluluğu duyamadığımı belirtmek zorundayım. Burada artık soyluluk, daha doğrusu soylu bir hesaplılık diyebileceğim bir güdünün etkisiyle hareket ediyordum. Bu durumda yalnızca insan doğasının genel yasaları söz konusu oluyor. Yani insan doğası kişisel bir takım özelliklerden destek aramaya kalkışmaksızın tek başına yönlendirici bir etken oluyor. İvan ya da Piotr gibi belirli bir insan olarak değil de yeryüzünde yaşayan herhangi bir insan olarak, yalnızca ve basit bir şekilde insan olarak, soylu bir davranışta bulunmanın insana ne büyük hazlar yaşattığını anlıyorsunuz, sonsuz mutlu oluyorsunuz. Gerçekten çok güçlü bir duygu bu. Benim gibi sıradan insanlar böylesine yüce duyguları sık sık yaşamaya dayanamazlar. Ama bu yüce duyguyu arada bir yaşamak da gerçekten eşsiz bir şey. Davranışımın başkalarınca çılgınca diye nitelenebilecek yanı üzerinde durmama gerek yok sanırım. Çünkü kendisine yerimi bıraktığım insanın kişiliği benim bu davranışımın ne kadar doğru olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Ben Riyazan'a gidene dek onunla Alexander Matveyevich arasında tek bir söz konuşulmuş değildi. Ben şu son kararımı alana dek ne Alexander Matveyevich'le ne de onunla tek bir söz konuşmuş değildim. Onlar da bana hiçbir şey söylememişlerdi. Ama ben Alexander Matveyevich'i çok iyi tanıyordum. Düşüncelerinin ne olduğunu öğrenmek için kendisiyle konuşmama hiç gerek yoktu. Saygıdeğer Vera Pavlovna, yukarıda da değindiğim gibi Dmitri Sergeyiç'in sözlerini size aynen onun ağzından çıktığı biçimiyle aktardım. Beni hiç tanımıyorsunuz ama merhum Dmitri Sergeyiç'in arzusunu yerine getirmek için sizinle başlattığım bu mektuplaşma öylesine mahrem bir nitelik taşıyor ki, siz şimdi haklı olarak Dmitri Sergeyiç'in iç dünyasını ayrıntılarıyla bilen bu mektup arkadaşınızın kim olduğunu merak edebilir ve herhalde öğrenmek de istersiniz. Efendim, ben eski bir tıp öğrencisiyim. Size kendimi tanıtmak için söyleyebileceğim başka bir şey yok. Son yıllarda Petersburg'da yaşadım. Birkaç gün önce yabancı ülkeleri kapsayacak bir geziye çıkmayı düşündüm. Sizin Dimitri Sergeyiç'in başına gelen felaketi öğrendiğinizin ertesi günü Petersburg'dan ayrıldım. Özel durumumdan dolayı elimde kimlik belgelerim yoktu. Sizinle ortak dostumuz olan birisi bana başkalarına ait kimlik belgeleri bulup verdi. Bunları verirken de koşul olarak yol boyunca yerine getirmemi istediği bazı görevler verdi bana. Eğer Bay Rahmetov'u görürseniz lütfen kendisine verilen bu görevlerin tümüyle yerine getirildiğini söyleyin. Şimdilik Alman ulusunu tanımak için biraz Almanya'da dolaşmak niyetindeyim. Birkaç yüz ruble param var ve bu parayla gezebildiğim kadar yer gezmek istiyorum. Başıboş dolaşmaktan bıktığım zaman kendime bir iş bulacağım. Nerede olursa ve nasıl bir iş olursa olsun hiç fark etmez. Tıpkı bir kuş gibi özgürüm ve bir kuş gibi tasasız olabilirim. Bu benim için son derece çekici, göz kamaştırıcı bir durum. Mektubu herhalde yanıtlamak lütfunda bulunacaksınız. Ancak benim bir hafta sonra nerede olacağım hiç belli değil. İtalya'da mı, İngiltere'de mi yoksa Prag'da mı? Şu anda ben düşlemlerime göre yaşayabilirim. Düşemimin beni nerelere sürükleyeceğini ise bilemiyorum. Bu bakımdan siz adres olarak zarfın üzerine Berlin, Friedrichstrasse 20, Agentur von H. Schweigler yazın. Bu zarfın içine koyacağınız bir başka zarfın üzerine ise yalnızca 12.345 yazın. Böylece Schweigler ajantasından bu mektubun bana gönderildiğini anlayacaklardır. Saygıdeğer hanımefendi, kendisini size eski bir tıp öğrencisi diye tanıtan bu yabancının derin saygılarını ve sonsuz bağlılıklarını kabul edin lütfen. Eski bir tıp öğrencisi. Saygıdeğer Alexander Matveyeviç, merhum Dimitri Sergeyiç'in arzusu üzerine kendi yerini sizin almanızın onu çok mutlu ettiğini size iletmek zorundayım. Bildiğiniz gibi bu değişikliği yaratan olaylar 3 yıllık bir süre içinde aşama aşama gelişti. Siz bu süre içinde merhum Dimitri Sergeyiç'in evine bir kez olsun uğramadığınız için olanlarda hiçbir sorumluluğunuz bulunmamaktadır. Olayların nedeni iki insanın karakterlerinin uyuşmazlığıdır. Kaldı ki siz bu iki insanı boşuna bir çabayla yakınlaştırmaya çalıştınız. Bu ilişkiler çerçevesinde çözülme kaçınılmazdı ve öyle de oldu. Olup bitenlerden dolayı Dimitri Sergeyiç'in sizi sorumlu tutmadığını belirtmeme gerek yok. Dimitri Sergeyiç yalnızca bir formaliteyi yerine getirmiş olmak için benden bunu size iletmemi istemiştir. Salt Dimitri Sergeyiç artık işgal edemeyeceği için, evet yalnızca bunun için er geç şu ya da bu kişi tarafından tutulacak olan yerin sizin tarafınızdan tutulmuş olması merhum Dimitri Sergeyiç'in düşüncesine göre çözümlerin en iyisi olmuştur. Ellerinizden sıkarım. Eski tıp öğrencisi. Ama ben mektubu yazanın kim olduğunu biliyorum. Bu da ne? Ben bu sesi bir yerden tanıyorum. Sağıma soluma bakınıyorum. Evet o. Basiretli okur. Sanatsallık konusundaki korkunç bilinçsizliği nedeniyle bir süre önce romandan kovduğumuz basiretli okur. Hangi cehennemlerden çıkıp geldiyse yine karşımızda. Yine eskisi gibi basiretli ve yine bir şeyler biliyor. Evet evet ben bu mektubu kimin yazdığını biliyorum. Elime geçen ilk nesneyi kapıyorum. Bir peçete oluyor bu. Eski tıp öğrencisinin mektubunun bir kopyasını çıkardıktan sonra yemek yemek için masaya oturmuştum. Peçeteyi kaptığım gibi basiretlinin ağzına tıkıyorum. Biliyorsan bil be adam. Ne diye bütün şehri ayağa kaldırıyorsun? 2. Saygıdeğer beyefendi. Mektubunuzun beni ne kadar sevindirdiğini anlamışsınızdır. Size içtenlikle teşekkür ediyorum. Merhum Dimitri Sergeyiç'e olan yakınlığınız bana sizi de dostlarımdan biri saymak hakkını veriyor. Sizin için bu sözcüğü kullanmama izin vermenizi diliyorum. Dimitri Sergeyiç'in karakteri, mektubunuzda onun ağzından aktardığınız her sözde bir kez daha açığa çıkıyor. Dimitri Sergeyiç her zaman davranışlarına yön veren en gizli etkenleri bulur çıkarır ve bunları da ünlü bencillik kuramına göre açıklar. Aslında bu durum bizim çevremizdeki herkes için söz konusudur. Benim Alexander'ın da kendini irdeleyişi Dimitri Sergeyiç'inki gibidir. 3 yıl boyunca bana ve Dimitri Sergeyiç'e karşı olan davranışlarına nasıl bir açıklama getirdiğini bir duyabilseydiniz. Dediğine göre ne yaptıysa kendisi için yapmış, bencilce çıkar hesaplarından başka hiçbir şey düşünmemiş. Nicedir aynı alışkanlığı ben de edinmiş bulunuyorum. Ancak gerek benim gerekse Alexander'ın bencillik kuramına bağlılığımız Dimitri Sergeyiç'inki gibi değil. Onunla tümüyle aynı görüşteyiz ama yine de o bu kurama karşı bizden çok daha güçlü bir gönül akışı duyuyor. Bizim üçümüzü bir yabancı dinleyecek olsa, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük üç benciliyle karşı karşıya olduğunu sanır. Kim bilir, belki de doğrudur bu. Belki de eskiden bizim gibi korkunç bencil insanlar yaşamıyordu. Evet, sanırım böyle. Üçümüz için ortak olan bu niteliğin dışında, Dimitri Sergeyiç'in sözlerinin öyle bir niteliği daha var ki, bu tümüyle onun özel durumundan kaynaklanıyor. Yaptığı bütün açıklamaların amacının beni yatıştırmak olduğu anlaşılıyor. Söylediklerinde içtenlikli olmadığını söyleyemem. Hayır, Dimitri Sergeyiç düşünmediği şeyleri söyleyecek bir insan değildir. Ama sanırım gerçeğin en çok benim için avunç olacak yönünü vurgulamış. Bunun için ona sonsuz gönül borcu duyuyorum dostum. Ama unutmayın ki ben de bir bencilim. Dolayısıyla Dimitri Sergeyiç'in beni avutmak için bunca çaba göstermesinin hiç gereği yok. Biz kendimizi başkalarının bizi haklı çıkarmasından çok daha kolay haklı çıkarırız. Ve ben açık söylemek gerekirse kendimi ona karşı hiç suçlu duymuyorum. Daha da fazlasını söyleyeyim, ona gönül borcu duymak zorunda da duymuyorum kendimi. Hiç kuşkusuz onun ne kadar soylu, mert bir insan olduğunu biliyorum ve bu yönüyle ona, bilmezsiniz hem de nasıl, değer veriyorum. Ama şunu da biliyorum ki, o benim için değil, kendisi için soyluydu. Öte yandan ben de eğer onu aldatmamışsam, bunu onun için değil, kendim için yapmamışımdır. Bunun ona karşı bir haksızlık olacağını düşündüğümden değil, kendim için tiksinç bulduğumdan yapmamışımdır. Tıpkı onun gibi kendimi suçlu bulmadığımı söyledim. Ama öte yandan yine onun gibi kendimi haklı çıkarmak yönünde karşı konulmaz bir istek duyuyorum içimde. Onun çok yerinde sözlerine göre bunun anlamı şu oluyor. Kimi davranışlarım için başkalarının buna karşı benim kendime olduğum kadar hoşgörülü olamayacaklarını düşünüyorum. Ben kendimi onun kendini akladığı konularda değil, tam tersine onun aklanma gereği duymadığı konularda aklamak isteğindeyim. Düşünme kadar olanlar için hiç kimse hiçbir biçimde suçlayamaz beni, bu açık. Ama bundan sonra işin böylesine bir melodram haline almasının ve böylesine korkunç bir felaketle sonuçlanmasının suçlusu ben değil miyim? Düşünün, benim ve Dimitri Sergeyiç'in durumunu açıklıkla ortaya koymasından sonra benim artık ilişkilerimizde kaçınılmaz hale gelen değişikliğe daha basit bir gözle bakmam gerekmez miydi? Dimitri Sergeyiç'in başına o büyük felaketin geldiği günün gecesi, benim şu kudurmuş Rahmetov'la uzun bir konuşmam oldu. Ne kadar sevecen, ne kadar iyi yürekli bir insan Rahmetov. Bana Dimitri Sergeyiç'le ilgili birbirinden korkunç şeyler söyledi. Bunlar Dimitri Sergeyiç'e Rahmetov'un o hırçın tavrıyla değil de dostça bir tonla aktarılmış olsaydı herhalde bütün söylenenleri kabul ederdi. Hatta içimde bir kuşku var. Dimitri Sergeyiç Rahmetov'un bana neler söyleyeceğini biliyordu ve bunu hesabına uygun buluyordu. Evet, o anda duymam gereken sözlerdi bunlar. O konuşma beni çok yatıştırdı. Ve dostum, bu konuşmayı her kim tasarlayıp kotarmışsa ona lütfen teşekkürlerimi iletin. Bu kudurmuş Rahmetov'a gelince, Dimitri Sergeyiç'in işin ikinci yarısındaki davranışlarının da mükemmel olduğunu kabul etmesi gerek. Rahmetov, Dimitri Sergeyiç'i onun kendini aklamak istediği işin ilk yarısı için suçluyordu. Gerçi hiç kimse bana işin ikinci yarısında benim bir suçum olduğunu söylemedi ama ben de kendimi bu yarı için aklamaya çalışacağım. Bizim derken tüm dostlarımızı, tüm çevremizi amaçlıyorum. Rahmetov'dan çok daha sert, çok daha acımasız bir başka ayıplayıcımız var, kendi zekamız. Evet dostum, olaya daha basit bir gözle bakıp ona böylesine ağır bir trajik anlam yüklemeseydim, herkes için çok daha kolay olacaktı. Hatta Dimitri Sergeyiç yönünden daha da fazlasını söyleyebilirim. O zaman o böylesine ağır bir felaketi çözüm olarak görmeyecekti. Çünkü onun bu felakete atılmasının tek nedeni benim olaya soğukkanlılıkla bakamayarak gereksiz telaşa kapılmam oldu. Bana iletmeniz için bu konuda her ne kadar size hiçbir şey söylememişse de bu konuda herhalde o da böyle düşünüyor. Düşüncesi böyle olmasına karşın da bana duyduğu yakınlıkta, sevecenlikte en küçük bir azalma olmaması benim onun bana olan duygularına daha da saygı duymama neden oluyor. Yalnız dostum, bu hiç doğru bir düşünce değil, hatta tümüyle haksız bir düşünce. Dimitri Sergeyiç'in kendisi için ağır bir darbe dediği felakete katlanma zorunluluğunun doğmasında benim olaya sakin bir gözle bakamayıp gereksiz telaşa kapılmamın hiçbir rolü yok. Evet, ben ilişkilerde ortaya çıkan değişikliğe böylesine aşırı önem vermeseydim, belki onun Riazan'a gitmesine gerek kalmayacaktı. Ama kendisinin de dediğine göre Riazan yolculuğu onun için acılı bir yolculuk olmamış. Demek ki benim gelişimler karşısında aşırı heyecana kapılmam böylesine bir felaketi yaratacak neden olamaz. Dimitri Sergeyevich'e ağır gelen yalnızca ölmek zorunluluğuydu. Aldığı bu kararın kaçınılmazlığını kendisi iki nedenle açıklıyor. Ona duyduğum aşırı gönül borcundan dolayı acı duyuyordum. Bir, ve Alexander'la toplumun onaylayacağı bir ilişki kuramayacağımdan dolayı acı duyuyordum. İki, Alexander konusunda rahat olmadığım, zor bir durumda olduğum doğru. Ama yine de Dimitri Sergeyevich gerçek nedenleri bulabilmiş değildir. Kendisine duyduğum gönül borcundan dolayı onu görmeye dayanamadığımı, görünüşünün beni kahrettiğini düşünüyordu o, oysa durum hiç de öyle değildi. Her insan duyduğu acıyı hafifletecek yeni düşünceler geliştirmek ister, bilinçsiz bir yöneliştir bu. Dimitri Sergeyevich tek çözümün kendisinin yok olması olduğuna karar verdiğinde, şu gönül borcu sorunu benim için çoktan sona ermiş bulunuyordu. Bu konuda ona duyduğum yalnızca, yüreğimi tatlı, hoş bir sıcaklıkla dolduran uzaktan uzağa bir borçluluk duygusuydu, o kadar. Oysa benim olaya aşırı heyecanlı bakışım yalnızca bu gönül borcu duygumun aşırılığından kaynaklanıyordu. Dimitri Sergeyevich için öne sürdüğü ikinci neden, Alexander'la olan ilişkime toplumun onaylayacağı bir nitelik vermek istemem, benim olaya bakışıma göre biçimlenebilecek bir konu değil, tümüyle toplumun bu tür olaylara bakışından kaynaklanan, dolayısıyla da benim en ufak bir şekilde etkide bulunmaya gücümün yetmeyeceği bir sorundu. Dimitri Sergeyevich bu nedenle onun varlığının bana ağır geldiğini düşünmekle yanılıyor. Hayır, eğer bana gereken şey bu olsaydı ya da bu kadarı bana yetseydi, onun ölmesine gerek kalmadan da bunu yoluna koymak zor bir şey olmazdı. Bir kocanın karısıyla yaşamaya devam etmesi toplum için yeterlidir. Kadın bu koşulla kiminle isterse ilişki kurabilir, toplum kendisini hiç rahatsız etmez. Bu büyük bir başarıdır. Sorunun kocanın bu şekilde soylu davranışıyla çözümlenişinin pek çok örneği var bugün toplumumuzda. Ben de şimdi bizimkine benzer durumlar için en iyi ve en kolay çözüm olarak bunu görüyorum. Esasen Dimitri Sergeyevich de bana ilkin bu yolu önermişti. Olaya aşırı heyecanla baktığım için ben tabii bu öneriyi geri çevirmiştim. Kabul etsem sonuç nasıl olurdu bunu bilemem. Toplumun beni rahat bırakması, Alexander'la ilişkimi görmezden gelmesi ve bu konuda bir rezalet çıkarmaması benim için yeterli olsaydı, hiç kuşkusuz Dimitri Sergeyevich'in önerisini kabul ederdim ve onun da cana kıyma gibi zorlu bir karar alması gerekmezdi. O zaman Alexander'la olan ilişkimin resmi bir nitelik almasını arzu etmem için de bir neden kalmamış olurdu. Ama bizimkine benzer pek çok olay için geçerli olabilecek bu çözüm, bizim olay için pek yeterli bir çözüm olmazdı gibime geliyor. Olayın üç kişisinin de eşit güçte olması gibi pek sık rastlanmayan bir durumumuz vardı bizim. Dimitri Sergeyevich, Alexander'da zeka, gelişme ve kişilik yönünden kendine karşı bir üstünlük hissetmiş olsaydı, yerini Alexander'a bırakırken ahlaki bir gücün üstünlüğü karşısında geriliyor olsaydı, yaptığı hareket gönüllü değil de güçsüzün güçlü karşısında geri çekilmesi olsaydı, o zaman benim için her şey çok daha kolay olurdu. Öte yandan ben zeka ve kişilik yönünden Dimitri Sergeyevich'ten çok daha güçlü olsaydım ve Dimitri Sergeyevich Dimitri Sergeyevich değil de Bayan Tedesco'nun kocası olsaydı, fıkraya nasıl güldüğümüzü hatırlıyorsun değil mi dostum? Hani operanın fuayesinde karşılaşan iki adamdan biri kendini tanıtırken ben Teğmen falancayım diyor, öteki de ben de Bayan Tedesco'nun kocasıyım diye tanıtıyordu kendini. Evet, Dimitri Sergeyevich eğer Bayan Tedesco'nun kocası olsaydı, o zaman kendine kıymayacaktı. Karşı karşıya bulunduğu gerçeğe boyun eğecek ve eğer soylu, mert bir insansa bu boyun eğmede kendini alçaltıcı bir yanda görmeyecekti. Ama onun bana ve Alexander'a karşı konumu böyle değildi. O benden de, Alexander'dan da bir milim bile güçsüz ya da aşağı değildi. Ve bunu hem biz biliyorduk hem de kendisi biliyordu. Yerini bir başkasına bırakması kesinlikle güçsüzlüğünden değildi. Böylesinin daha doğru olacağını düşünmüş ve bile isteye bırakmıştı yerini. Öyle değil mi dostum? Herhalde siz de yadsımazsınız bunu. Bu koşullar altında ben kendimi nasıl bir durumda bırakılmış görebilirdim? İşte işin üzü burada dostum. Bu koşullar altında ben kendimi onun iyi niyetine bırakılmış gibi hissediyordum. Bunun için durum bana böylesine ağır geliyordu ve bunun için o canına kıymak şeklindeki o soylu kararını almaktan başka çaresi olmadığını anladı. Evet dostum, benim onu bu kararı almaya zorlayan duygularım sizin mektubunuzda açıkladığınızdan çok daha derinlerde yatmaktaydı. Taşınamayacak kadar ağır bir gönül borcu yükü altında ezilmek falan artık kesinlikle söz konusu değildi. Dimitri Sergeyiç'in kendisinin bana önerdiği yolla toplumun benim yeni ilişkime karşı çıkması kesinlikle söz konusu olamazdı. Öte yandan toplumun karşı koymalarından benim haberim bile olmazdı. Çünkü böylesi şeylerle hiç ilgilenmeyen küçük bir çevrede yaşıyordum ben. Durumun bana ağır gelmesinin nedeni kendimi Dimitri Sergeyiç'e bağlı duymamdı. Varlığımın temeli onun iyi niyetiydi. Kendi başıma bağımsız bir insan olarak değil, onun iyi niyetine bağlı bir insan olarak vardım. Üçümüz arasında kurulacak yeni bir ilişki konusunda benim şöyle ya da böyle düşünmem bu nedeni ortadan kaldırabilir miydi? Düşünün ve sorunun yanıtını siz verin. Burada önemli olan benim şu ya da bu konuda ne düşündüğüm değil, Dimitri Sergeyiç'in davranışlarıydı. Dimitri Sergeyiç özgün bir insandı ve davranışlarına damgasını basan tek bir şey vardı, iyi niyet. Evet dostum, sizin benim bu duygumu bildiğinizi ve onayladığınızı biliyorum. Ben bu dünyada hiç kimsenin, isterse bana en sadık, benim en saygı duyduğum insan olsun, kendimden çok güvendiğim, benim için gerekli olan her şeyi sevinçle yerine getireceğinden emin olduğum, benim mutluluğumu benden çok gözeten kişi olsun, hiç kimsenin iyi niyetine bağlı olarak yaşamak istemem. Bu konuda sizin de böyle düşündüğünüzü çok iyi biliyorum. İyi ama bütün bu sözlerde ne oluyor? Hiç kimsenin bulup çıkaramayacağı bir takım duyguları, bu duygulara yön veren motifleri araştıran ruh çözümlemelerine gerek var mı şimdi? Yine de tıpkı Dimitri Sergeyiç gibi ben de bu ruh çözümlemesinde bir çıkarım olduğunu düşünüyorum. Bu çıkar, benim hiçbir suçum yok. Olaylar şu şu gerçeklerin etkisi altında gelişti. Benim de bu gerçekleri değiştirebilmem olanaksızdı diyebilmektir. Evet, bu küçük notu ekliyorum. Çünkü Dimitri Sergeyiç bu tür notları severdi. Sanırım size biraz yağ çekmek istiyorum dostum. Ama artık yeter. Kim bilir kaç saatinize kıyarak bana uzun ve bilemezsiniz benim için ne kadar değerli bir mektup yazmanız, bana ne büyük bir yakınlık duyduğunuzu gösteriyor. Ben de bu olgudan hareket ederek, nasıl ben de sizin gibi ya da Dimitri Sergeyiç gibi diplomatik terimler kullanabiliyorum değil mi? Evet, yalnızca bu olgudan hareket ederek Dimitri Sergeyiç'in benimle vedalaşıp Moskova'ya gitmesinden ve canına kıymak için Petersburg'a dönmesinden sonra olup bitenleri öğrenmenin sizin için ilginç olabileceğini düşünüyorum. Riyazan'dan döndükten sonra benim nasıl sıkılmakta olduğumu görmeye başladı. Bu durum bende özellikle onun dönüşüyle ortaya çıktı. O Riyazan'dayken doğrusunu söylemek gerekirse kendisini pek de düşündüğüm yoktu. Hayır, dönüşünde benim sıkıldığımı görmesinin size düşündürteceği anlamda söylüyor değilim bunu. Ama Moskova yolculuğu öncesinde kendisinin bir şeyler tasarlamakta olduğu da gözümden kaçmamıştı. Petersburg'daki çeşitli işlerini, bağlantılarını koparma işini sonuçlandırmak için bekledi. Yola çıktığında arkasında herhangi bir takıntı bırakmak istemiyordu. Sonra duygularını belli etmemeyi başaran bir insan olmasına karşın son günlerde yüzünde derin bir hüzün seçer gibi olmuştum. Mümkün müydü hüzünlenmemesi, mümkün müydü? Çok önemli, yaşamını tümüyle değiştirecek bir şey yapmaya karar verdiğini seziyordum. Kompartmanına oturduğunda içime nasıl bir acı çöktü anlatamam. Bu acı ertesi günde sürdü, daha ertesi günde. Derken Maşa getirip bir mektup verdi. Ne acı dolu bir andı bu, ne acı dolu bir saat, ne acı dolu bir gün. Bunları siz de biliyorsunuz. Ve ben dostum şu anda Dimitri Sergeyiç'e nasıl bağlı olduğumu her zamankinden çok daha iyi biliyorum. Bu bağın böylesine güçlü olduğunun kendim de pek farkında değildim. Evet dostum, ben bu bağın gücünü şimdi anlıyorum. Bunu sizin de bilmeniz gerek çünkü herhalde biliyorsunuzdur. O sıralar ben Alexander'dan ayrılmayı bile düşünmüştüm. Bütün gün hayatımın parça parça olduğunu, bir daha belimi doğrultamayacağımı hissederek kahrolmuştum. Çok güzel bir insanın, çok değerli bir dostun gönderdiği bir pusulanın beni nasıl çocuklar gibi sevindirdiğini de biliyor olmanız gerek. Bu pusula düşüncelerimi bütünüyle değiştirmişti. Nedenli ihtiyatlı bir dil kullandığımı görüyorsunuz değil mi? Benden memnun olmalısınız dostum. Bütün bunları siz de biliyorsunuz. Çünkü Rahmetov beni trenime bindirdikten sonra sizi yolcu etmeye gitti.''